In his mortal life,
İsa Mesih ölümlü hayatında sevgi dolu bir yargıçtı ve olağanüstü bilgili ve sabırlıydı. O kutsal yazılarda adil yargıç diye bilinir ve bize olan nasihatı ile adil yargıyla yargılamaktır. Ve iyilik yapmaya ve adil bir şekilde yargılamaya yönelten o ruha güvenmektir. Onun yargıladığı gibi yargılamamıza yardım etmek için 12 nefiliye şu nasihatı verdi. Size vereceğim adil yargıya göre bu halkın yargıçları olacaksınız. O halde nasıl insanlar olmalısınız? Doğrusu size derim ki benim gibi olmalısınız. O kendisi gibi olma nasihatini verdiğinde bunun nasıl adilce yargılama bağlamında olduğunu bazen unuturuz. Adaletsiz yargıcın utanç verici bir örneği kaybolmuş koyun benzetmesinden gelir ki o zaman Ferisiler ve din bilginleri hem kurtarıcıyı hem de beraber yemek yediği kişileri yanlış yargılayıp şunu söylediler. Bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor. Ancak gerçeğin farkında olmayan kendileri günahkardı. Suçlayıcı yürekleri olduğundan din bilginleri ve Ferisiler kaybolmuş koyunu kurtarmanın sevincini asla anlayamadılar. Zina ederken yakalanmış bir kadını kurtarıcıya getirenler yine din bilginleri ve Ferisilerdi ve onun bu kadını Musa yasasına göre yargılayıp yargılayamayacağını görmek istediler. Hikayenin geri kalan kısmını adaletsiz yargılarından dolayı onun onları nasıl alçalttığını ve bilinçleri tarafından nasıl suçlu bulunup birer birer ayrıldıklarını biliyorsunuz. O sonra kadına şunu dedi, ben de seni yargılamıyorum, git artık bundan sonra günah işleme. Ve kadın o andan itibaren Tanrı'yı yüceltti ve onun adına inandı. Her birimizin içindeki doğal erkek ve kadının başkalarını suçlama ve adaletsiz ya da kendini beğenmiş bir şekilde yargılama eğilimi vardır. Hatta bu kurtarıcının havarilerinden ikisine Yakup ve Yuhanna'nın başına geldi. Samiriyelilere ait bir köyün halkı kurtarıcıya saygısızca davrandıklarında onlar çok kızmıştı. Onlar bunu görünce Rab İlyas'ın yaptığı gibi bunları yok etmek yerine bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı ve dedi ki siz ne tür ruhtan olduğunuzu bilmiyorsunuz. Çünkü insanoğlu insanların canlarını yok etmeye değil ancak onları kurtarmaya geldi. Bugünkü genel yargıçlar Yakup ve Yuhanna'nın o durumda suçladıkları gibi herhangi bir benzer dürtüden sakınmalıdır. Adil bir yargıç itiraflara karşı merhametli ve anlayışlı olarak yanıt verir. Örneğin hatalı bir genç, kurtarıcının sevgisini gözetmeni aracılığıyla hissederek ve sevinçle ve kefaretin iyileştirici gücüyle dolarak gözetmenin odasından ayrılmalıdır. Utandırılmış ya da hor görülmüş bir şekilde ayrılmamalıdır. Aksi halde gözetmen bilmeyerek kaybolmuş koyunu bozkırın derinliklerine kaçırmış olabilir. Yine de merhamet disiplinle olan ihtiyacı geçersiz kılmaz. Disiplin kelimesi Latince kelimeler olan discrete öğrenmek ya da disciplus öğrenen kişiden gelir ki bu öğretmene bağlı olan kimseyi bir öğrenci ve bir takipçi yapar. Rabbin yaptığı gibi disipline etmek sevgiyle ve sabırla öğretmek demektir. Kutsal yazılarda Rabbin disiplin hakkında konuşurken sık sık terbiye etmek kelimesini kullanır. Terbiye etmek kelimesi Latince cactus kelimesinden gelir ki bu namuslu ya da saf demektir ve saf haline getirmek için terbiye demektir. Bu dünyada bir dünyevi yargıç bir insanı mahkum eder ve onu hapishaneye kapatır. Bunun tersine Mormon kitabı bize şunu öğretir ki biz kasten günah işlediğimizde kendi kendimizin yargıcı oluruz ve kendimizi ruhsal hapishaneye sevk ederiz. İronik olarak bu durumdaki genel yargıç hapishanenin kapılarını açan anahtarlara sahiptir. Çünkü bu terbiye ile onlara her durumda ayartmadan kurtulmaları için bir yol hazırlarım. Adil bir yargıcın yaptıkları merhametli, sevgi dolu ve kurtarıcıdır, suçlayıcı değildir. Genç Joseph Smith altın levhaları almadan önce 4 yıl bir deneme sürecinden geçerek disipline edildi. Çünkü Rabbin emirlerini yerine getirmedin. Sonra Joseph el yazısı 116 sayfayı kaybettiğinde o tekrar disipline edildi. Gerçekten pişman olmasına rağmen Rab yine de kısa bir süre önce ayrıcalıklarını geri aldı. Çünkü ben kimi seversem terbiye de ederim öyle ki onların günahlarını affedebilsin. Joseph şöyle dedi, Melek Urim ve Tümim'i bana geri verince sevindi ve Tanrı'nın bağlılığından ve alçak gönüllülüğümden dolayı benden memnun olduğunu ve pişman olup tövbe ettiğim ve dua etmeye gayretli olduğum için beni sevdiğini söyledi. Rab, Joseph'e yürek değiştirici bir ders öğretmeyi istediği için ondan yürek parçalayıcı bir fedakarlık istedi. Bu fedakarlık disiplinin önemli bir parçasıydı. Eski günlerde fedakarlık kurban etmek bir şeyi ya da birisini kutsal yapmak anlamına geliyordu. Birisine bağlı olarak bunu terbiye etmek kelimesinin anlamı paklaştırmak ile birleştirebiliriz. Aynı şekilde eski İsrail'de bağışlanma bir günah ya da suç sunusu ya da kurban sayesinde sağlanırdı. Kurban sadece büyük ve son kurbanı işaret etmedi. Ama aynı zamanda kurtarıcının kefaret için olan derin bir minnettarlık hissini yaratmakta yardımcı oldu. Pişmanlığımızın bir parçası olarak fedakarlık etme, kurban etme isteksizliği, onun aynı günah için olan daha büyük fedakarlığıyla alay eder ya da küçümser ve onun acı çekişini önemsizleştirir. Minnettarsızlığın nasırlanmış bir işaretidir. Diğer bir taraftan, fedakarlığın tatlı ironisinden ötürü biz aslında sonsuz değeri olan bir şeyi, onun merhametini ve bağışlamasını ve en sonunda babanın sahip olduğu her şeyi elde ederiz. Tövbe sürecinin bir parçası olarak fedakarlık aynı zamanda vicdan azabını, vicdan huzuru ile yer değiştirmeye yardımcı olacak, iyileştirici bir merhem vazifesi görür. Feda etmeden bir kişi, bir şeyin kendisinden saklandığının kalıcı bir bilincinden dolayı kendi kendini affetmekte zorlanabilir. Aramızda birkaç kişi genel yargıç olmak üzere hizmete çağrılırken, adil yargının ilkeleri hepimiz için geçerlidir. Özellikle çocuklarıyla bu ilkeleri her gün kullanma fırsatına sahip olan ebeveynler için. Bir çocuğa etkili bir şekilde öğretmek, iyi bir anne baba olmanın en önemli unsurudur ve severek disipline etmek, adil bir yargıç olmanın gerçek özüdür. Başkan Joseph F. Smith şöyle öğretti. Eğer çocuklar karşı geliyor ve onları kontrol etmek zor ise sevgi ile bunun üstesinden gelene kadar onlara karşı sabırlı olun ve sonra istediğiniz şekilde onların karakterini şekillendirebilirsiniz. Bundan dolayı anlaşılıyor ki peygamberler nasıl disipline edileneceğini öğretmek konusunda sanki her zaman Mesih'e benzer niteliklerden bahsediyorlar. Öğreti ve antlaşmalar bize disiplinle ilgili şu iyi bilinen öğüdü verir. Hiçbir güç ya da etki rahipliğin yetkisiyle muhafaza edilemez ya da edilmemesi gerekir. Sadece ikna ederek, sabırla, nezaketle, yumuşak huylulukla ve samimi sevgiyle, ruhu iki yüzlük olmadan ve hile olmadan son derece yüceltecek nezaket ve saf bilgiyle, kutsal ruh tarafından ilham aldığımızda, çok zaman geçmeden kişiyi şiddetle azarlayın ve sonra azarladığınız bu kişiye karşı artan bir sevgi gösterin. Bu kutsal yazı kızgınlıkla ilham alındığında, kutsal ruh tarafından ilham alındığında azarlamamızı öğretir. Kutsal ruh ve kızgınlık birbiriyle uyuşmaz. Çünkü içinde çekişme ruhu olan iki olan kişi benden değildir. Ancak çekişmenin babası olan şeytandandır ve şeytan insanların yüreklerini öfkeyle çekişmeleri için kışkırtır. George Albert Smith şunu öğretti. Kaba şeyler genelde Rabbin ilhamı altında söylenmez. Rabbin ruhu nezaketin ruhudur, sabrın ruhudur, ilahi sevginin ve hoşgörünün ve tahammülün ruhudur. Ama içimizde tahrip edici bir halde hata arayan bir ruh varsa, bu asla cennetteki babamızın ruhunun yoldaşlığının bir sonucu olarak gelmez ve her zaman zarar verir. Nezaket, katı yürekleri açmak ve inatçı ruhları yatıştırmak için Tanrı'dan bize verilen güçtür. Kurtarıcı Nefilileri ziyaret ettiğinde çocuklarla beraber olağanüstü bir şey yaptı ve öyle oldu ki topluluğun çocuklarına öğretip onlara hizmet etti ve onların dillerini çözdü. Onlar da babalarına büyük ve harikulade sözler söylediler. Ve onlar bu çocukları hem görüp hem de duydular. Evet, küçük çocuklar bile ağızlarını açıp harikulade sözler söylediler. Belki de küçük çocukların ağızlarını açmasından daha önemlisi, Rab onların şaşırıp kalmış anne ve babalarının gözlerini ve kulaklarını açıyordu. Bu anne babalara sonsuzluğa doğru bir anlık bakışın olağanüstü armağanı verilmişti ve kendi çocuklarının gerçek kimliğini ve ölümlü hayattan önceki kişiliklerini gördüler. Bu, anne babaların çocuklarına ne şekilde baktıklarını ve onlara ne şekilde davrandıklarını sonsuza dek değiştirmez miydi? Goethe'den bir alıntının şu değişimine bayılıyorum. Alıntı yapıyorum. Bir çocuğa ne şekilde baktınız, onlara ne şekilde davrandığınızı gösterir. Ve onlara ne şekilde davrandınız, onların gelecekte ne olacaklarını gösterir. Anlatı bitmiştir. Bir çocuğun gerçek kimliğini hatırlamak, adil bir yargıcın görüşünü ilahi yoldan esinlendiren bir öngörü armağanıdır. Başkan Thomas S. Manson bize şöyle öğretti. Çözülmesi gereken bir problemin sevilmesi gereken bir insandan daha önemli olmasına asla izin vermeyin. Özellikle kendi çocuklarımız için adil yargıçlar olmak ne kadar önemli bir ilkelidir. İsa Mesih'in yargıladığı gibi adil yargıyla yargılamanın tek bir yolu vardır ve bu onun gibi olmaktır. O halde nasıl erkekler ve kadınlar olmalısınız? Doğrusu size derim ki benim gibi olmalısınız. İsa Mesih'in adıyla. Amin.